Radyo Ekran Burak İkinci ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Sabah adetiniz midir gazete okumak?
Evet, ben kahvaltıdan hemen sonra birkaç dakika en azından uzayabilir de gazeteye göz atmadan evden çıkamam.
Kağıt değil mi? Baskı gazeteden evet, bahsediyorsunuz. Evet, bir de internet üzerinden alışkanlıklarımız var biliyorsunuz.
Öyle ama onlar gazetenin yerini tutmuyor veya bizim için belki tutmuyor. Biz kağıda alıştığımız için kitapta da gazetede de mutlaka elimize gelmesini şöyle bütün olarak görmeye alışmışız. Hı hı. Yani internete evet bakıyoruz, oradan da haber öğreniyoruz veya dijital kitaplar okuyoruz, oradaki metinlerden istifade ediyoruz ama hiçbir zaman hakiki kitabın ve hakiki gazetenin yerini bize göre tutmuyor.
Alışkanlıklar galiba evet. Genç nesil için de tam tersi, sayfa çevirmek bir zahmet.
Tabii.
Genelde gazetelerde, internet baskılarında iç sayfaları pek bulamıyorsunuz.
Doğru.
Abonelik vesaire gerektiriyor. Tabii. Onun yerine gazetenin elinize gelmesi her zaman tercih edilir.
Tabii. İnsanın alışkanlıklarından vazgeçmesi zor. Bir de biz bunu bir ritüel haline getirmişiz. Yani sabahleyin bir bardak çayı da gazete okurken içmeyi bir zevk, bir keyif haline getirmişiz. Belki de biraz da ondan kaynaklanıyor. Yani yoksa gazeteden öğrendiğimiz haber zaten bir günlük haberdir. Hı. Yani öyle veya böyle biz zaten internetteki gün haber içinde, sitelerini evet. Zaten bakıyoruz ama gazeteye bakmak apayrı bir şey oluyor.
Gazete Türk toplumu için ne kadar önemlidir diye soralım ve ne kadar eskidir?
Evet. Avrupa'da gazete çok daha eski bize göre. Doğuşu enteresandır. İtalya'da Avusturya harpleri sırasında neşredilmiş savaş cephe haberlerini vermek üzere. Gazete zaten üzerinde saksan resmi olan bir İtalyan parasının ismidir. Ondan dolayı gazete deniyor.
Yani bir tane ondan veriyorsunuz.
O veriliyorsunuz. Bir gazete diye bağırıyor satan adam.
Yani
bir
gazete. Aslında gazeteyi çağrıştırmıyor, parayı söylüyor.
Evet, saksağın demektir aslında yani. Saksağın, üzerinde saksağın resmi olduğu için o paraya o isim veriliyor. Doğuşu savaş cephesindeki haberleri bir an evvel yakınlara ve şehirlere ulaştırmaktır. Doğuşu zaten sıcak haberin ulaştırılması. Bu maksatla çıkmış. Avrupa'da çok tutulmuş, yayılmış. Bundan 200 sene önce 19. asır başlarında artık Avrupa'nın büyük şehirlerinde çok ciddi gazeteler çıkmaktadır. Bu gazeteler fikir adamlarının sadece haber değil, fikir adamlarının yazıları, resmi beyannameler, çıkan kanunlar, bir takım nasihatlar, insanlara haberler, bilgiler, pratik bilgiler, romanlar, şiirler, hatta zaman ilerledikçe resim koyma imkanı da artmış. Resimler, adli haberler vererek zengin bir muhteva hasıl etmiş ve çok tutulmuştur. Hı. İlk zamanlar pahalı olduğu için kimse alamamış fakat zaman içinde tiraj artıp da rağbet artınca maliyet düşmüş, ucuzlamış. Aynı postopolu gibidir bunun bu şeysi, safahatı. Ucuzlamış ve herkes gazeteye ulaşır hale gelmiş. Avrupa'nın 19. asırda çehresi siyasi ve sosyal bakımdan çok değişmiştir. Bunda bu gazetelerin varlığın, yani muhabere, şimdiki tabirle iletişimin artmasının çok rolü olduğu söylenir. Bizde de Avrupa'yla paralel olarak Tanzimat devrinde ilk gazeteyi görüyoruz. Takvim-i Vekayi Sultan II. Mahmut devrine aittir. Bu bugünkü manada bir resmi gazetedir ama aynı zamanda da normal bir gazetedir. Sadece resmi gazete bugün kanunlar, nizamnameler, talimatnameler, tayinler, onları anlatan ve devlet tarafından çıkarılan bir gazetedir. Abone olursanız siz de alabilirsiniz. Resmi dairelere gönderilir. Ama sadece bunlar vardır içinde. Takvim-i Vekayi Sultan Mahmut zamanında çıkan, içinde kanunlar, nizamlar olduğu gibi
günlük
bir takım resmi haberler. Hatta sosyal haberler de vardır. Rumeli'den geçme haberler, Anadolu'dan haberler, Sicaz'dan haberler de vardır. Günlük bir gazetedir, evet. Dört yaprak halinde, büyük, aynı bugünkü gazeteler gibi. Fakat çok küçük yazıyla yazılmıştır. Yani okumak biraz zahmetli olmakla beraber, fakat güzel taş baskısı. Yani bugün hala elde olan nüshaları insanı hayran ediyor. Daha sonra bir İngiliz gazete imtiyazı alıyor. Osmanlılar'da amme hizmetleri imtiyaz yoluyla devam eder. Mesela siz bir şehre su getireceksiniz, şebeke suyu. Devlet yapmıyor bunu, biliyorsunuz. Bir imtiyaz ihalesi açıyor. Kim getirmek ister bu şehre suyu? Bir takım, tabii her önüne gelen de giremez. Bazı kişiler bu ihaleye girerler ve imtiyazı kazanırlar. Devlete çok para.
Bu bir haktır aynı
haktır,
zamanda.
Hak, imtiyaz hak demek zaten, evet. Ben bu şehre su getirme imtiyazını alıyorum. Ne yapıyorum? Bir su kaynağı buluyorum. O su kaynağından işte depolar yapıyorum, barajlar yapıyorum. İsale hatlarıyla bunu şehre getiriyorum. kapıların önüne kadar getiriyorum. Sonra evler abone oluyorlar. O suyu evlere bağlıyorum. Bunun parasını alıyorum, abonelik bedeli ve her ay sarfiyat bedeli alıyorum. Bundan devlete vergi ödüyorum. Bir de bunu alabilmek için devlete bir teminat yatırıyorum. Böylece devlet amme hizmetini bedava yaptırdığı gibi bu da bundan para kazanıyor. Şimdikinin tersi. Liberal ekonominin icabıdır. Osmanlılar'da da böyle. Gazetede bir imtiyaz olarak görülmüş. Gazete çıkarma imtiyazı. Günlük sivil gazete. Yani hususi gazete. Çünkü takvim ve kay devlet çıkarıyor. Ceride-i Havadis adıyla bu Churchill adındaki İngiliz, bizim meşhur Churchill değil ama o aileden birisi, bu gazete imtiyazını alıyor ve bizim bildiğimiz kadarıyla en eski hususi gazete de Ceride-i Havadis'tir.
Peki bu bir özel girişim ve bir kişiye verilen bir hak.
Evet.
Sonrasında başka bir kişiye...
Verilmiştir. Evet. Verilmiştir. Yani
tekel kadar değil yani.
İlk zaman birkaç zaman tekel olarak devam etmiş. Fakat devlet daha sonra bu husustaki görüşünü değiştirmiş ve başkalarına da gazete çıkma imtiyazı vermiştir. Çünkü bu zaten tek taraflı bir şey değil. Yani bir su gibi değil ki bir şehre su döşedikten sonra ben de döşeyeceğim demenizin bir manası yok. Hı. Su zaten döşenmiş. Hı hı. Ama gazete öyle değil. Gazete plural yani çok kişinin yapabileceği bir imtiyaz. Ondan sonra çok kişiye gazete çıkarma imtiyazı verilmiş ve Osmanlılar gazeteyi sevmişler. Osmanlılar zamanında şaşırtıcıdır belki çünkü umumi kanaat Osmanlılarda okuma yazma nispetinin düşük olduğu, Osmanlı halkın entelektüel olmadığı, okumayı sevmediği istikametindedir. Böyle değildir. Şimdi gene rakamlar hatırımda değil ama Cumhuriyet'in ilanından önce İstanbul'da 50-60 tane günlük gazete ve ona yakın mecmua çıkarken Cumhuriyet'in ilanından sonra 2 tane İstanbul'da, 1 tane Ankara'da gazete kalmıştır. 3 gazete kalmıştır.
Tabii değişimin getirdiği bir takım yerinden oynamalarla da ilgili olabilir da alakalı. Ama...
Bir sansürle de alakalı. Sansürle de alakalı. Yani alakalı. Gazeteler serbest yazmak istiyorlar. Siz sansür koyduğunuz zaman gazeteyi kimse almıyor, gazete kapatıyor.
Peki şimdi gazete ve sansür çok yakın ilişkili birbirine ama ben ondan önce bu süreç içinde gazetelerin içeriklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Dinleyicilerimiz de merak edeceklerdir. Biz şimdi gazeteleri aldığımızda bazı sayfalar bazı haberlere ayrılmıştır. Evet. Spor sayfası, magazin, üçüncü sayfa haberleri, manşetler, sürmanşetler. Eskiden de böyle miydi gazeteler?
Tabii şekil itibariyle benzemiyor. Eski gazeteler ebat olarak tamam aynı. Büyük 4 sayfalı yani bir büyük tabaka ortadan katlanıyor. 4 sayfa oluyor şimdiki gibi. Bazen bunun içinde bir yarım tabaka yani 2 sayfa. Bazen yine bir tabaka dolayısıyla 8 sayfa. Bazen daha fazla ama umumiyetle 4 veya 6 sayfadır eski gazeteler. Sayfa sayısı azdır. Bu tabii eski harflerle de alakalıdır. Eski harfler çok bilgiyi daha kısa yazabiliyor. Biraz da çok büyük değildir yazılar.
İçerik oluşturmak da kolay değil aslında bakarsanız.
Şimdikiyle belki aynı puntu tabii. Hele o zaman için. Haberleşmenin bu kadar yaygın olmadığı bir zamanda.
Haber malzemesi açısından
malzemeyi nereden bulacaksınız? Evet. Gazeteler bir kere ebat olarak tamam ama şekil olarak çok farklıdır. Şimdiki gazete ismi yerinde evet bir gazete ismi vardır. Bu isimler çok çarpıcı isimlerdir. İkdam, tasvir-i efkar, peyam-ı sabah, tanin tınlamalar demek. İktam bir şeyi önce yapmak demek. Peyam-ı sabah, sabah haberi demek. Peyam haber demek. Tasvir-i efkar, fikirleri tasvir edilmesi gibi. Entelektüel, fikri yönü olan gazetenin muhtevasına ve gazetenin ne olduğuna işaret eden isimleri vardır. Daha sonra biraz daha hafiflemiştir gazete isimleri. Sabah, akşam gibi isimler almıştır. Zaman, bunlar bir zamanlar çıkan sabah çok uzun zaman çıkmıştır. Akşam keza öyle. Vakit. Bunlar Osmanlıların son zamanlarındaki gazetesinin ilk zamanlar biraz daha tumturaklı. Ceride-i Havadis, Takvim-i Vekay, Tasvir-i Efkar, Peyam-ı Sabah gibi. Ondan sonra biraz daha kısa, basit, akılda kalıcı. Avrupa'daki trende uygun olarak. Bu ismin altında gazetenin sloganı yazar. Bu gazete nedir? Mesela siyasi fikirleri havi Yevmi Ceride, günlük gazetedir der mesela. Ha, bu demek ki siyasete ehemmiyet veren. İşte içtimai haberlere ehemmiyet veren, yani bunlar orada yazar umumiyetle. Veya günlük içtimai, siyasi, iktisadi gazete diyebilir.
Her şeyden var içinde, var içinde. Yani.
Miladi derken Rumi takvim, yıl olarak Rumi de takvim olarak miladi takvim ve hicri takvim verilir. Altında adres yazar.
Künye dediğimiz kısım künye. Şimdi.
Bundan sonra kimin çıkarttığı, kimlerin mesul olduğu yazar. Abonelik şartları yazar, fiyatı yazar. Bu en üst sayfanın da yazanlardır. Altında 1, 2, 3, 4 bazen yok 4 veya 6 sütun olur. Bu sütunlar birbirine benzer. Yani çok biri büyük biri küçük yoktur. Öyle sürmanşet yoktur.
Fotoğraf?
Fotoğraf çok sonraları çıkmıştır. İlk zamanlar taş baskısına elle çizilen resimler konmuştur. Bu bile bir yenilik olarak alınmıştır ve çok rağbet görmüştür. İlk çıkan gazetelerde hiç resim yoktur. Desen bile yoktur. Bundan sonra desenler konmuştur. Haber bitiyor. Altına bir çiçek, bir motif bittiğini koyuyorsunuz. Bittiğini gösteren. Bir de sayfayı rahatlatan. Daha sonra elle yapılan desenler ve fotoğrafın yaygınlaşmasıyla Sultanahmet Devri'nden itibaren fotoğraflar konmuştur. Fakat gazetelerin şekli değişmemiştir. Dört büyük sütun, sırayla haberler. İlk sayfada ana haberler vardır.
Hedef kitlesi kimdir bu gazetelerin?
Hedef kitlesi kimdir? Ekseriyetle ilk çıkan gazetelerin hedef kitlesi Osmanlı entelektüelleridir. Okumuşları, devlet ricalidir. Fakat Sultanahmet Devri'nde Osmanlı Devleti'nde bir entelektüel kalkınma, sıçrama yaşanmıştır. Sultanahmet Devri'nde marif reformuyla, Sultanahmet'i herkes çok farklı yönleriyle tanır. Kimisi işte şöyle büyük mübarek velidir, evliyadır. Kimi işte yurt... Sultanahmet'in bayındırlık ve yani nafa ve marif hizmetleri unutulmazdır. Osmanlı tarihinde yani hiçbir şeyle anılmasa Sultanahmet, bayındırlık yani demir yolları, yollar, köprüler bir yandan da eğitimle anılır. Her kazaya bir ortaokul açtırmıştır. Bila istisna Osmanlı kazaların, ilçelerin hepsine bir ortaokul açılmıştır. Her köy veya mahallede bir ilkokul açılmıştır. Bu ilkokullar şimdiki Sibyan Mektebi gibi değildir. Bunlar açılınca Sibyan Mektebi birer Kur'an kursu hüviyetine dönüşmüştür. Ve her büyük şehirde bir lise açılmıştır. Kızlar için ayrı, erkekler için ayrı lise ve ortaokullar açılmıştır. Yüksek okullar açılmıştır. Ve Sultanahmet Devri'nde ciddi bir marif reformu ve insanlarda bir entelektüel
Hamidiye mektepleri.
Hamidiye mektepleri, evet. Bu devir dolayısıyla gazetelerin tirajının arttığı, çok sayıda gazetenin çıktığı, yani Sultanahmet hep sansürle anarlar ama onun devrinde basılan kitap sayısına biz hala daha ulaşamamışızdır nüfusa göre.
Şimdi onu biraz parantezleyelim isterseniz. Çünkü hakikaten sansür ve gazete özellikle Abdülhamit dönemi, Sultan Abdülhamit dönemi açısından bakıldığında sanki karanlık bir dönem gibi anlatılır. Türkiye'de yazılı tarih açısından bakıldığında işte kelimelerin özenle seçildiği, gazetecilerin yazdıklarından dolayı zor günler geçirdiği, karikatürlerin çok sevilmediği, mizahın yapılamadığı dönemler olarak aktarılır.
Nedir? Burada doğruluk payı var ama gerçek şöyle. Şimdi gazeteler dediğim gibi birinci sayfada haber veriyor. Arka sayfada dahili haberler, polisi haberler ki çok tutulmuştur her zaman, cinayi haberler. Şunu kesti, bunu öldürdü. Harici haberler, yani vukuat-ı hariciye, bunlar bir ana başlık altında verilir. Hadisat-ı dahiliye, iç şeyler. Kavanin ve teşriat, yeni çıkarılan kanunlar. Tebligat, bir takım tebliğler, devlet yapıyor mesela. Filanca neredesin? Veya kayıp haberleri. Veya bir şey satılacaktır, gayrim onun haberleri. İlanat. Bunun arkasında işte dediğim gibi pratik bilgiler, romanlar, hepsi bu sayfalarda mevcuttur. Bol miktarda ilan vardır. Yeni açılan mağazaların, yeni gelen müstahzarların, bir takım mahsullerin Türkiye'ye ithal edilmiş veya imal edilmiş, bunların ilanları vardır. Hatta bunların bir zaman sonra resimli ve çok çarpıcı ilanları vardır. Bunların hepsi burada mevcuttur. Dini yazılar vardır, fikri yazılar vardır, muharirler vardır. Bir iki tane o gazeteyi çıkaran kişi veya onun yanında bulunan muharirler siyasi hadiseler hakkında orada bir fıkralar yazarlar. Şimdi böyle bir gazete düşünün. Bu gazete elbette ki hükümetin bir takım icraatlarını, cemiyette gördüğü bir takım aksaklıkları da tenkit edecektir veya en azından gözler önüne serecektir. Hiçbir hükümet, hatta cemiyet yanlışlıklarını, bozukluklarını, aksaklıklarını başkalarının duymasını veya onun tenkit edilmesini istemez. Bu tabii bir hadisedir. Bahsettiğimiz devir bir demokrasi devri değildir. Biliyorsunuz demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi nedir? Basın hürriyetidir. Matbaa herkesin fikrini hakarete varmadan ve cemiyet nizamını sarsmadan paylaşmasıdır. Bir kere Sultanahmet Devri için böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani sansürün olması fevkalade tabiidir. Mukayeseli düşünürsek aynı devirde acaba Almanya nasıldır? Rusya nasıldır? Diğer Avrupa ülkeleri nasıldır?
İngiltere nasıldır?
İngiltere'yi ve Fransa'yı istisna tutuyorum. Diğer ülkelerin tamamı aynıdır. İngiltere ve Fransa'da ise çoğuna basın hürriyeti, fikir hürriyeti varmış gibi gelir. Fakat orada da gizli bir el, kadife bir el basını, fikir adamlarını neleri söyleyecekleri, neleri söylemeyecekleri hususunda yönlendirir, gerekirse ikaz eder. Yani İngiltere'de bunun da çok misaller var. Burası yeri değil. Buna dair İngiltere'de, Fransa'da çok zaman böyle, ama olur olmaz her şeye de ne İngiltere'de ne Fransa'da yayınlamayın denmemiştir. Ama çok esas hususlarda, bilhassa iç güvenlik ve dış güvenlikle alakalı
hassas
hususlarda,
hassas noktalarda
evet, gazetelere bir şekilde bunu yayınlamayın, bu hususta susun demiştir ve gazeteler buna uymuşlardır. Neden uymuşlardır? Uymayabilirler mi? Evet. Zahirde ne olur? Gazeteyi hemen kapatacak hali yok. Fakat hükümet bir takım müeyyidelerle gazeteyi kapatmaya, gazeteyi çıkaranları
kendi istekleriyle kapatmaya,
kapatmaya ve mahvolmaya mahkum edebilir.
Uzun vadede.
Uzun vadede. Hı hı. Onun için bunlar bundan çekinirler. Çünkü İngiltere ve Fransa artık basının oturduğu, profesyonelleştiği, heyecandan, coşkudan, biraz da idealizmden uzak olarak realist bir şekilde işini yaptığı memleketlerdir.
Peki daha uzun süre olması ve toplumun da işini yapan kişinin de dengelerini oturtmuş olmasından kaynaklanan bir
tabii
durum
ki. Tabii ki. Elbette. Elbette bunu da söyleyebiliriz. Onun için şunu tekrar söylemek istiyorum. Sultanahmet Devri'nde gazetelerde sansür varsa şunu bilelim ki Rusya'da da vardır, Almanya'da da vardır. Yani bütün o zaman Osmanlı Devleti ile emsal olabilecek memleketlerde sansür vardır. Şimdi gelelim Sultanahmet Devri'nde vaziyet nasıldı? Sultanahmet bir kere nasıl bir şartlarda tahta çıktı? Bunu daha önce de anlatmıştık. Amcası tahttan indirilmiş, öldürülmüş. Abisi tahta çıkarılmış, 93 gün sonra tahttan indirilmiş. Sonra Sultan Abdülhamid tahta hak sahibi olduğu için tahta çıkarılmış ve tahta çıktıktan hemen sonra...
Çıkmış değil, çıkarılmış
çıkarılmıştır
diyorsunuz.
Çıkarılmıştır tabii. Abisi tahttan indirilerek o çıkarılmıştır ama taht onun hakkıydı.
Hakkıydı ama yine de birileri...
Yapabilirlerdi evet, tabii. Düşünülmüştür başka birini çıkarmak, o zaman düşünülmüştür. Tahta çıkar çıkmaz meşrutiyet ilan edilerek padişahın bütün salahiyetleri alınmış ve bu salahiyeti alanlar, yani Bağbali, Bakanlar Kurulu, bürokratlar memleketi bir savaşa sürüklemişlerdir. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin felaketi olmuş ve Osmanlı Devleti'nin çok ağır bir fatura biçilmiştir ki Sultanahmet bu faturayı ömrü boyunca ödeyecektir, saltanatı boyunca. 93 Savaşı'nın faturası. Şimdi bunun arkasından 3 tane darbe teşebbüsüyle karşılaşmıştır Sultanahmet. Ağabeyini sarayda mahpus bulunan ağabeyini 3 kere tahttan indirme teşebbüsü olmuştur. Bundan 2 tanesinin ciddi bir mason cemiyeti tarafından yapıldığını biliyoruz. Arkasından Sultanahmet devrinde Sultanahmet'e tevcih edilmiş ciddi suikast faaliyetleri vardır. Sarayın içine kadar girip Sultanahmet'e ateş edenden tutun, cuma selamlığında arabayı havaya uçuran, padişahın bineceği arabayı havaya uçuran ve birkaç saniye gecikmeyle padişahın kurtulduğu suikastlar olmuştur. Bunların bir kısmı ifşa edilmiş, bir kısmı ifşa edilmemiştir. Şimdi böyle bir vasatta Sultan Hamid ne yapabilirdi? Mümkün mertebe amme nizamını, cemiyet düzenini korumak, bir takım teşebbüslere, kargaşalara meydan vermemek, rejimle, devletle uğraşanların eline koz vermemek için çok dikkatli ve biraz da sert bir politika tatbik etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ve gazetelere bir takım haberlerin neşredilmemesi hususunda ikaz gönderilmiştir. Bunlar şunlardır. Yabancı devlet adamlarının öldürülmesi ve suikastine dair haberler bizim gazetelerde çıkmayacaktır. Bir takım isyanlar olmuşsa, bir yerde nümayişler olmuşsa bunlar çıkmayacaktır. Yani bakın fiyancı yerde
sınırlarımız içinde.
Sınırlarımız içinde. Hı hı. Bunu duyurmayacaksınız. Dini mevzularda yorum yapmayacaksınız. İşte dini hususlarda şimdi nasıl gazetelerde spekülasyon oluyor. İşte Fi Hoca şöyle dedi, şu caizmiş, bu değilmiş. Bu gibi spekülasyonlar olmayacak. Çünkü bu insanların dini hüviyetini, dini hayatını rencide eder ve kargaşa çıkartır. Bu gibi bir takım talimatlar verilmiştir. Gazeteler önce bunu ciddiye almamış. Ciddiye almayınca da sansür heyeti gazeteler önce ceza kesmiş, arkasından kapatmıştır. Bunun üzerine gazeteler ha bu ciddi diyerek sansüre riayet etmişler. Bu sefer bir adamın bir azgın köpeği olsa bekçisine dese ki bu köpeği şöyle 2 metre uzunluğunda bir iple bağla, sağa sola saldırmasın. Kahya da der ki ne olur ne olmaz. Ben onu 1 metre yapayım da.
Başımız ağrımasın.
Başımız ağrımasın. Kahya'nın yanındaki bekçi de onu bir yarım metre daha kısaltır ne olur ne olmaz der. Bunun gibi gazeteler aman aman padişahın vehmine dokunmayalım. Murat demeyelim, yıldız demeyelim, çırağan demeyelim. Şunu
böyle
demeyelim.
Bir yasaklı listesi hayır, yok yeni kelime listesi.
Sonra şimdi bir takım o zamana ait hatıralarda böyle böyle kelimelerin kullanılması yasaktı deniyor ama böyle bir yasak listesi yok. Bunu gazeteler kendileri bir otokontrol olarak koymuşlar. Çünkü mana çıkmış. Mesela işte adam bir yazı yazmış. Yazıda Murat kelimesi geçiyor. Ama malumunuz Türkçe metaforlara, mecaz kullanmaya çok müsaittir. Hı hı. Adamı çağırmışlar, demişler sen burada Murat'tan bahsediyorsun. Buradan ben okuyunca Sultan Murat anlıyorum. Muhtemelen bu gazete okuyanların da bir kısmı bunu böyle anlayacaklar diye sorunca aman aman bu gibi kelimeleri kullanmayalım. Sansür bizi çağırıp da burada Murad'ın neydi demesin diye bir otokontrol.
Bir heyetten bahsediyoruz ve bunun karşısına çıkmak da çok kolay.
Bir sansür heyeti var. Hı. Bu sansür heyeti de tabii gözünüzün önüne böyle gaddar, elini makaslı adamlar değil. Yani o zamanki Sultanahmet muhalifi gazetecilerin de itiraf ettikleri gibi hepsi dürüst, pehrizkar, ilmi, entelektüel yönü olan kimselerdir. Öyle hiçbirisi verin makası elime, kes burayı, kes burayı diyen insanlar da değiller. Bunu da yani Ahmet Samim mesela, efendim o zamanki Servet-i Fünun mecmuasının mesul müdürü hatıralarında yazıyor. Diyor ki evet bu sansürdeki zatlar muhterem insanlar.
Ama şöyle söyleyelim, yani gazetecinin ve gazeteciliğin ruhunda biraz sınırları zorlamak her zaman vardır.
Var. O zaten sansür gazeteciliğin eşyan tabiatına aykırıdır. Yani gazeteci elbette zorlayacak. Ama yani Sultanahmet de o kadar kötü bir konsepte hükümdar olmuştur ki evhamlıdır. Bu evhamında da haklıdır. Yani siz de olsanız o aynı evhamı sizde de olurdu.
O psikolojik temeli, yapının temeli lazım. Var.
Evet, gülünç mü? Bugün için gülünç. Ama o zaman için gülünç değildir ve bu sansür tatbik edilmiştir. Peki Sultanahmet devrinde, bunu söyleyeyim de belki insanların zihninde daha iyi anlaşılır. Sultanahmet devrinde sadece gazeteler değil, kitaplar da sansürleniyordu. Bir sansür heyeti vardır. İlmi heyet, müşavere heyeti. Bunlar yazılmış bütün dini kitapları alıyor, bakıyor. Bu dini kitap basılabilir. Bu tarihi kitap basılabilir. Bu edebi. Niye? İçinde umumi ahlak adaba aykırı bir şey yok. Veya dine aykırı bir söz yok. Cemiyetin düzenini bozacak bir şey yok deyip mühür veriyor ve numara veriyor. Onun için bakın 1908'den 1324'ten önce basılmış kitaplarda Marif Nezareti, bakın Milli Eğitim'e bağlamış onu da. Şeye değil, saraya değil, başbakanlığa değil. Marif Nezareti'nin heyeti cellesinin ruhsatnamesini havidir.
Onayına
havidir. Orada da ilim adamları vardır. Yani orada da rastgele sansürcüler yoktur. Bunu bilmek lazım. 1908 23 Temmuz'unda meşrutiyet ilan edildi. İlk tasarruf sansürün kaldırılmasıdır. Basın bayramı olarak kutlanır o gün zaten. 24 Temmuz ertesi günü. Peki ne oldu o zaman? Gazetede istediğini yazabilir dediler. Gazetede ne yazdı biliyor musunuz? Sultan Hamit hakkında o akla gelmeyecek iftiralar yazdılar. 9 ay boyunca. Harbiye talebelerini ayaklarına taş bağlayıp saray bunundan denize attırdığından tutun da işte onun bunun karısını kızını saraya aldırıp onları cariyelere kullandığına dair. Bunların hiçbirisi ortaya çıkmadı. Hepsi uydurma oldu.
Çünkü gazeteci bir noktada tamam evet kaynağını gösteremez ama ispatı da mecburdur yazdığını.
Bunlar zaten bir haber olarak değil Sultanahmet'i yıpratma operasyonunun bir parçasıydı. Sonradan Abdullah Cevdet dedik İştihat gazetesinin sahibi. Sultanahmet hakkında 100 tane yalan uydurdum dedi. Bir tanesine ben de inandım. Harbiye talebelerini saray bundan atma. Acaba bu ben uydurduklarımdan mıydı diye bunu itiraf ediyor hatıralarında. Ve 9 ay sonra herkes ne dedi biliyor musunuz? Sultanahmet'i sevenler ve meşrutiyetin ilanından memnun olmayanlar. Aa çok kötü bir adammış gitsin bu dediler. Bunun zemin hazırlandı. Bunların sonradan hepsinin uydurma olduğu ortaya çıktı. Cevap yazıldı bunlara. Hatta mahkemeye verin dedi Sultanahmet. Beni mahkemeye verin, divan-ı harbe. Ben bu ithamlardan yargılanayım dedi. Kabul etmediler. Talat Paşa dedi ki biz bunların uydurma olduğunu biliyoruz. Beraat ederse ne olacak? Biz ne durumda kalırız?
Kendisi mahkemeye vermedi mi?
Vermedi, hayır. Padişah neticede. Verecek durumu da ya zaten yoktu. Aynı hadise 1960 ihtilalinde de görüldü. 27 Mayıs'ta Demokrat Parti devrildiği zaman biliyorsunuz Menderes'in muhakemeleri devam ediyor. Menderes'i çok seven vardı ve bu hadiselere üzülüyorlardı. Gazeteler bir sene boyunca Menderes aleyhine ne neşriyatlar yaptılar. Husus hayatını tahkir eden neşriyatlar yaptılar. Harbiye talebeni kıyma makinelerine koyup kıyma yaptırdığına dair neşriyatlar yaptı. Bunların çok gülüş davalardı. Bir sene boyunca amme efkarı
beyin yıkama bu galiba,
Adnan Menderes'in suçlu ve haksız olduğuna inandırıldı. Ve asıldığı zaman da halkta pek çok kimse hak etmişti dedi. Basının böyle de bir gücü var. İşte işin sansürü kınarken hadisenin bu yönünü de nazara almak lazım.
Bu da biraz tabii hani o dördüncü kuvvetin de galiba vicdanlı davranmaya,
evet,
vicdanlı.
Evet, evet yani bir basın ahlakı zamanla teşekkül etti. Hala buna uyan var, uymayan var ayrı mesele ama bu basın ahlakının teşekkül etmesi belki İngiltere'de, Fransa'da çok da erkendi. Bizde biraz daha geç oldu ama yani biraz sansür de bundan alakalıdır.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.